Ayrım 64, sayfa 555, 51. kısım. Lucien arabasını Kiev metro istasyonunun hemen karşısındaki küçük parkın girişinde durdurdu. Arabadan inerken parkın ışıklarının yanmakta olduğunu gördü. 20 metre kadar uzakta, yapraksız ağaçların ötesinde toplanmış 10-15 kaba görünümlü adamı fark etti. Çoğu güneyin esmerliğini taşıyordu. Özbekler, Türkmenler, Gürcüler, ellerinde ve kollarında çirkin ama ayrıntılı dövmeler taşıyan Kırım çingeneleri. Moskova'nın kara borsasını denetleyen, yasa dışı ticaret nedeniyle Sibirya kamplarında 5 yıl geçirmeye aday küçük suçlular. Sokağın öbür tarafında park etmiş yeşil ve paslı Emka'yı gördü ama Rizov'dan eser yoktu. Ağaçların altındaki adamlardan bazılarının valizlerini, çantalarını kapadıklarını, bisikletlerin arkasına ya da parkın dışındaki paslı otomobillere ya da kamyonetlere yüklediklerini gördü. 10 dakika sonra park tamamıyla boşalmış olacaktı. Çıplak ağaçların arasında simsiyah pos bıyıklı bir satıcı gördü. Bol pantolon giymiş, siyah sakalı gür, bir bacağı ötekinden kısa, geniş göğüslü, geniş omuzlu bir adam. Oleg Rizov ya da bilinen adıyla Ayı Rizov. Elinde alışveriş çantası taşıyan bir kadınla pazarlık ediyordu. Kadın elinde bir teneke kutuda şeftali konservesi fiyatı indirmeye çalışıyor. Rizov altın dişlerini boydan boya gösteren bir gülümsemeyle hayır anlamında başını bir yandan öbür yana sallıyordu. Sonunda öfkelenen kadın teneke kutuyu çalıların arasına fırlattı. Ağız dolusu söverek döndü uzaklaştı. Ağaçların altındakiler kahkahayı basınca Rizov homurdandı. Topallayarak çalıların arasındaki şeftali konservesini aldı, yumruğunu sıktı, kadının ardından beddualar ve küfürler yağdırdı. Birkaç dakika sonra Lukin, iki yıpranmış çanta taşıyan, bacakları lastikten yapılmış gibi yaylanarak yürüyen Rizov'un parkın kapısından çıkışını, pas içindeki bir emkanın yanına gidişini izledi. Rizov çantaları arabanın bagajına kilitledi, şoför koltuğuna geçmek için yürüdü. Kocuğunun iç cebinden iki cam sileceği çıkardı, arabanın ön camına yerlerine taktı, sonra Emka'ya bindi. Araba mavi egzoz dumanıyla çalıştı, kaldırımdan ayrıldı. Lukin de peşinden hareket etmişti. Lenin bulvarının güney ucundaki bloklar savaştan hemen sonra yapılmış olmalarına rağmen daha şimdiden harap görünüyordu. Sıvasız briketler, balkonlara asılmış donmuş çamaşırlar göz alabildiğine uzanıyor gibiydi. Emka durunca, Lukin Rizov'un arabadan inmesini, cam sileceklerini yerinden söküp yeniden cebine sokmasını, çantalarını alıp kapıları kilitlemesini izledi. Rizov daha sonra apartmanın önündeki çamur gölünü aşmak için uzatılan kalaslardan birinin üzerine çıktı, ana kapıdan girerek gözden kayboldu. Lukin BMW'yi kilitleyerek peşinden gitti. Üçüncü kata çıktı, Rizov'un kapısını vurdu. Sürgü ve kilit sesleri duyuldu. Rizov kapıyı açtı. Lukin'i görünce yüzü asıldı. Binbaşı, ne güzel sürpriz. Lukin adamı iterek içeri girdi. Oda perişan durumdaydı. Karma karışık, darmadağınıktı ama bir lüks eşya deposuna benziyordu. Arabadan getirilen iki çanta açılmış, içindekiler çevreye saçılmıştı. Hollanda'dan reçel kavanozları, şeftali konserveleri, kırmızı havyar. Tavandaki çengellerde tüsselmiş son ve kurutulup tuzlanmış ringa balığı sarkıyordu. Lukin masanın üzerinde de 6 şişe Ukrayna şampanyasıyla 2 kilo kadar balık yumurtası gördü. Davet mi veriyordun Oleg, yoksa akşam yemeğini mi böldüm? Rizov kapıyı kapadı, sinirli bir şekilde dudaklarını yaladı. Binbaşı, ne söylememi istiyorsunuz? Suçüstü demem en doğrusu olur. Sadece buradaki mallar seni 5 yıl Sibirya'ya göndermeye yeter. Lukin çantalardan birine elini sokup karıştırdı. Biraz sonra parlak kırmızı bir jartiyer çıkardı. Senin mi? Bir arkadaşım için saklıyordum. Herhalde Fransız Büyükelçisi'nin eşi içindir. Rizov zorla gülümsedi. Size hediyem olsun. Lukin elindeki çamaşırı bıraktı. Otur Rizov. Rizov yatağın üzerindeki kirli çamaşırları yere atıp oturdu. Binbaşı, eğer zahmet eder de bu ziyaretin neye borçlu olduğunu anlatırsan, diye başladı. Binbaşıya bir içki verebilir miyim? Biliyor musun Rizov, şaşkınlığım hiç geçmeyecek. Ne konuda? Dünyanın en iyi korunan sınırlarına ve limanlarına sahip olduğumu söylenir. Yine de senin gibiler akla gelebilecek her şeyi kaçak sokmayı başarıyor. Rizov gülerek omuzlarını silkti. Binbaşı da bilir ki eğer Moskovalılara iyi hizmet verirsem mutlu olurum. Bunu toplumsal bir görev olarak görüyorum. Yoksa suç falan değil. Yargıcın bambaşka bir görüşü olacağından eminim. Sen beş kapıp için kendini neni bile satarsın. Rizov, ıslah olmaz bir haydutsun sen. Cebinden kahverengi şişeyi çıkarıp masanın üzerine koydu. Nedir bu? Eter. Sen hiç eterden söz edildiğini duydun mu Rizov? Uyuşturucu olarak kullanılan kimyasal bir sıvıdır. Eterin ne olduğunu biliyorum, dedi Rizov parmağıyla şişeyi göstererek. Bunun benimle ne ilgisi var? Moskova'da nerede eter bulunacağını da biliyorsundur. Hayır, ama içimden bir his binbaşının açıklayacağını söylüyor. Doktor, hastane yöneticisi değilsen, belirli sanayi dallarında da çalışmıyorsan eter alman imkansızdır. Eğer satışı kesinlikle kısıtlı ve denetim altında yürütülürse. Rizzo omuzlarını silkti. İnsan her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Peki bütün bunların benimle ilgisi ne? Eğer biri acilen biraz etere ihtiyaç duysa eminim kara borsacı arkadaşların bedeli karşılığında biraz eter bulurlardı. Rizzo dudaklarını büzüp çenesiyle şişeyi gösterdi. Bu kara borsadan mı alındı? Belki, belki de bir hastaneden ya da ameliyathaneden çalındı. Rizov omuzlarını silkti. Bazı yasa dışı kürtaj kliniklerinin böyle ilaçları kara borsadan aldıklarını duymuştum. Arkadaşların arasında eter çalacak kadar gözü pek kimi var? Arkadaşların arasında eter çalacak kadar gözü pek kim var? Rizov hayır anlamında başını salladı. Binbaşı, gerçekten böyle şeyler hakkında bir şey bilmiyorum. Yiyecek içecek tamam. Hastane malzemesi boş verin. Bir kampta 5 yıl geçirmek başka şey. Kimyasal madde çaldığın için ensene bir kurşun yemek başka şey. Soruma cevap ver Rizov. Oyun oynayacak durumda değilim. Bu çok önemli. Eter çalacak kadar gözü pek kim var? Rizov içini çekti. Elini alnına götürüp bir süre düşündü. Sonra başını kaldırdı. Belki de Kırım Çingeneleri ya da Türkmenler. Onlar uyuşturucu ve ilaç işiyle uğraşan bir sürü insan, içinde kâr olduğunu görseler bir polisin tabağındaki ekmeğe bile çalabilirler. Adlarını ver. Rizov hayır anlamında başını sallayıp güldü. Binbaşı, Stalin tanığımdır ki o heriflerden uzak durmaya çalışırım. Onlar sadece çılgın değil, çok da tehlikeli. Kampa gönderilmekten bile korkmuyorlar. Tohum gibiler. Boka da düşseler yine başak verirler. Lukin elinin ayasıyla masanın üstüne sertçe vurarak İsimler dedim Rizov, isimler istiyorum. Onları tanıyorsun. Aynı piyasada çalışıyorsun. Ölmüş anamın mezarına yemin ederim hiçbirini tanımıyorum. Üstelik bilsem de ötmezdim. Taşaklarımdan tesbih yapmalarını istemem. Lukin adamın gömleğinin yakasına yapıştı. Sen yalancı bir haydutsun Rizov. Annem de hayatta, Kiev'de de. Benim o insanlarla işim yok binbaşı. Uyuşturucu, ilaç, bütün bunlar fazla tehlikeli. Ben yiyecek ve giyecekle yetiniyorum. Lukin çevresine baktı. Burada yaşamaktan hoşlanıyor musun? Rizov kirli dairesine bir göz attı. Sonra tereddütlü bir sesle. Tabii, dedi. Buradan hoşlanıyorum. Lukin'in gözlerindeki bakışı görünce biraz daha toparlandı. Daha da kötü olabilirdi. Sibirya'nın dibinde, buzlar içinde bir kulübeden de mi kötü? Burası da oralar kadar soğuk, inanın. Su tesisatı neredeyse hiç çalışmıyor. Şikayet ettiğimi sanmayın. Ama kış gelince adamın taşakları donuyor. Rizov, şunu o kalın kafana sok. Buraya oyun oynamaya gelmedim. Benim Sibirya'ya gönderilmemi istemezsiniz Binbaşı Lukin. Siz iyi bir insansınız. Üstelik ne suç işledim ki? Lukin yatağın üzerindeki çantaları gösterdi. Hakkında rapor yazsam bunlar 5 sene eder. Eğer savcı karısıyla kavga etmişse 10. Eğer ben istersem daha da fazla. İnan bana yardımcı olmazsan savcıyla konuşurum. Rizov'un yüzünden kanı çekildi. Binbaşı, düşün Rizov, senin gibi yaşlı bir kurdun daha fazlasına ihtiyacı olmamalı. Piyasadaki arkadaşlarınla konuş. Bütün kurnazlığını, tecrübeni kullan. Eğer son birkaç gün içinde biri gelip eter almışsa bunu öğrenmem lazım. Rizov'un yüzündeki şaşkınlığı görüp ekledi. Biri bu eteri kullanarak ağır bir suç işledi. Umudumu boşa çıkarma. Yoksa seni yarın sabah Arhangelsk'teki kalkacak kamp trenine bindiririm. Adamın yakasını bıraktı. Küçük şişeyi masanın üzerine koydu. Bunu al. Belki de Türkmen dostlarının hatırlamasına yardımcı olur. Onlara söyle. Sorumun cevabını hemen bulamazlarsa yarınki trende sana eşlik ederler. Cebinden bir kağıt çıkararak masanın üzerine bıraktı. Bir saatim var, fazla değil. Beni bu numaradan ara. Sert bakışlarını Rizov'dan ayırmadan kapıya doğru yürüdü. Ciddiyim. Umudumu boşa çıkarma. Tam bir saat. Bu bir ölüm kalım meselesi. Oda bok kokuyordu. Level'da. Tavandaki ışık gözünü kamaştırıyordu. Tüm vücut tere batmıştı. Leş gibi hücrede kendine geldiğinde oturmaya çalıştı. Oturamadığını gördü. Demir bir masanın üzerinde deri kayışlarla bağlanmış yatıyordu. Uzaktan gelen çığlıklarla uyanmıştı. Nerede olduğunu anlaması uzun sürmedi. Lubyanka'nın hücrelerinde. Tüm vücudu ağrıyordu. Ağzı da sanki çarpılmış gibiydi. Dudaklarını yaladı. Kanın tuzlu tadını duydu. O iki herif onu acımasızca dövmüş, acıya dayanamayıp kusana dek böbreklerini ve karnını tekmelemişlerdi. Sonra yüzüne geçtiler. Yumruklar ve darbelerden başı dönmüş, sonunda bayılmıştı. Yeniden kendine geldiğinde adamlar kaldıkları yerden devam ettiler. Bu kez lastik hortumlarla yeniden bayıltıncaya kadar dövdüler. Şimdi inleyerek vücudunu görmeye çalışıyordu. Gömleği ve fanilası yoktu. Ayakkabısı ve çorapları da bir tek pantolonla kalmıştı. Böbreklerini aldığı darbelerden sonra üzerine işemiş olmalıydı. Masanın üzerine devrildi. Bütün bunları Gestapo'yla da yaşamıştı. Bu da onu endişelendirdi. Asıl işkencenin daha başlamadığını biliyordu. Adamlar sadece onu yumuşatmak istemişlerdi. Kötüsü daha sonra gelecekti. Acılar içinde yatarken önündeki seçenekleri düşünmeye çalıştı. Aslında pek seçeneği de yoktu. Tabii tüm bildiklerini Romulka'ya anlatmak dışında. Ya sonra? O herif onu öldürürdü muhakkak. Romulka'nın neler olabileceğini düşündü. Romulka'nın neler bilebileceğini düşündü. Çok az. Yoksa onu buraya getiremezlerdi ki. Düşünüyor. Beynindeki zor sorulara cevap bulmaya çalışıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 560.